Ayrım 36, Shogun, James Clavell, sayfa 487. 4. Bölüm 56. Blackthorn sığ suda durarak gemisinin yanmış iskeletine baktı. Direkler, güverteler, her şey gitmiş, geriye sadece omurga kalmıştı. Wing sıkıntılı sıkıntılı, maymunlar onu karaya oturtmaya çalışmışlar diye söylendi. Hayır, Matt tekneyi buraya atmış. Allah aşkına neden böyle söylüyorsun kılavuz? Allah'ın belası bir yangın çıksa ve sen de Allah'ın belası bir sahile yakın olsan, tekneyi oraya çekerek alevleri söndürmeye çalışırsın. Bu namussuzlar bile bu işi biliyorlarmış. Wing kumların üstüne tükürdü. Maymunlar, gemiyi onlara bırakmayacaktın. Şimdi ne yapacağız? Vatanımıza nasıl döneceğiz? Blackthorn onun sözlerini duymamaya çalışarak tekneye baktı. Gemi demir yerinden birkaç yüz metre ötede Yokohama köyünün yakınında karaya oturmuştu. Tüfek alayı hala sahilde ve tepelerde talim yapıyordu. Hava güzeldi ve tatlı bir rüzgar esmekteydi. Burnuna bir mimoza parfümü geldi. Kiri ve Lady Sazuko'nun diğer geminin baş tarafındaki turuncu tenteleri altında oturmuş konuştuklarını görüyordu. Parfümün onlardan gelip gelmediğini düşündü. Sonra rıhtımda bir aşağı bir yukarı dolaşan ve ciddi ciddi konuşan Yabu'yla Naga'ya baktı. Onların da kendisine baktıklarını gördü. Adamların huzursuzluğunu hissetti. Sahil teknesi iki saat önce burnu dönerken Yabu, ''Neden gidip yakından bakacaksınız Anjinsan?'' demişti. ''Gemi bitti değil mi? Her şey bitti. Yedo'ya gidin, savaşa hazırlanın. Vaktimiz kalmadı artık.'' ''Özür dilerim. Burada durmalıyız. Tekneye bakmalıyım. Lütfen.'' ''Yedo'ya gidin. Gemi öldü Neh. Siz istiyorsanız gidin. Ben yüzerim.'' ''Durun. Gemi yandı Neh. Lütfen bir süre durun. Sonra Yedo'ya gideriz.'' Sonunda Yabu razı olmuş ve limana girmişlerdi. Naga da onları karşılamıştı. ''Çok üzgünüm Anjinsan Neh.'' Gencin gözleri uykusuzluktan iyice kanlanmıştı. ''Evet öyle. Ne oldu acaba?'' ''Bilmiyorum, burada değildim. Birkaç gün önce Mishima'ya gitmem emredildi. Geri döndüğümde adamlar geminin deprem gecesi yandığını söylediler. Anlıyor musunuz Anjinsan?'' ''Evet anlıyorum, lütfen devam edin.'' ''Deprem hafifti. Adamlardan bazıları denizin birden kabardığını söylüyorlar. Bazıları ise fırtına yüzünden büyük bir dalganın geldiğini ileri sürüyorlar. Bir tayfun çıkmış. Tayfunu anlıyorsunuz değil mi?'' ''Evet, lütfen devam edin.'' Gece çok karanlıkmış, alevler birden etrafı sarmış. Güvertedeki yağ kandillerinin devrildiğini söylüyorlar. Her şey çabucak tutuşmuş. Güvertedeki adamlar, Naga-san, nöbetçi bırakmıştım ne? Ben bir gün sonra geldiğimde bu sığ yerde tekne hala yanmaktaydı. Gemideki adamları ve geceki sahil muhafızlarını bir araya topladım. Rapor vermelerini söyledim. Kimse ne olduğunu bilemiyor. Naga'nın yüzü birden kararmıştı. ''Mümkün olan her şeyi kurtarıp çıkarmalarını emrettim, anlıyor musunuz? Şimdi hepsi kampta.'' Eliyle düzlüğü işaret etmişti. ''Anlıyor musunuz? Sonra hepsini öldürttüm. Durumu Lord Toranaga'ya haber vermek için hemen Mishima'ya döndüm.'' ''Hepsini? Hepsini mi öldürttünüz?'' ''Evet, görevlerini yapamadılar.'' ''Lord Toranaga ne diyor?'' ''Çok kızdı. Kızmaya hakkı var ne? Seppuku yapmayı teklif ettim. Lord Toranaga izin vermedi. Çok hiddetlendi Anjinsan.'' Naga eliyle karayı işaret etmişti. ''Bütün alay suçlu sayılıyor Anjinsan. Bütün komutanlar da öyle. Hepsi Mishima'ya gitti ve 58'i seppuku yaptı.'' Blackthorn bu sözleri duyunca ''Ben 1000 veya 50 bin kişi de ölse gemimin yerini tutamaz.'' diye haykırmayı arzu etmişti. ''Çok kötü. En iyisi bugün Yedo'ya gidin. Yarın ya da öbür gün savaş çıkacak. Çok üzgünüm.'' Blackthorn kendisini zorlayarak genci selamlamış, sonra yalnız kalmak için ondan uzaklaşarak geminin iskeletine yaklaşmıştı. O korkunç hiddetini gizleyebilmek için iradesine güvenemiyordu artık. Yapabileceği bir şey yoktu ve gerçeği de asla öğrenemeyecekti. Hoş öğrense de gemisi elden gitmemişti. Rahipler bir çaresini bulup adamlarını kandırmış veya para yedirerek bu işi yaptırmışlardı. Şimdi geminin iskeletine bakarken bir tek düşüncesi vardı kafasında. Mariko gerçeği görmüş ve Kiyama'ya veya rahiplere fısıldamıştı. ''Anjinsan gemisiz kalırsa kiliseye zarar veremez. Onu sağ bırakmanızı ve sadece gemisini ortadan kaldırmanızı istiyorum.'' Blackthorn kadının bu sözleri söylediğini duyar gibiydi. Mariko haklıydı. Katoliklerin sorunu böylece basit şekilde halledilmişti. Ama başkası da aynı şeyi düşünmüş olabilirdi. Sonra 4000 adamı birbirinden nasıl ayırabilmişlerdi? Kime para yedirmişlerdi? Kim ya da nasıl, önemli değildi. Onlar kazanmışlardı. Tanrı bana yardım etsin diye düşündü. Gemim olmayınca ölmüş sayılırım. Toranaga'ya ve savaşına yardım edemem. Düşmanlar bizi yutacaklar. Yüksek sesle zavallı gemi dedi, beni affet. Böyle gereksiz yere ölmek çok hazin. Oysa sen bu kadar mil yol almıştın. Wink ne diye sordu. Hiç, içinden aynı şeyleri tekrarlıyordu. Zavallı gemi, beni affet. Ben bu konuda Mariko'yla da bir anlaşma yapmadım. Zavallı Mariko, tanrım sen onu da bağışla. Ne dedin kılavuz? Hiç, yüksek sesle düşünüyordum. Şimdi biz bu maymunların arasında kaldık. Ömrümüzü onların arasında mı geçireceğiz? Evet. Demek ömrümüz boyunca bu pis maymunların karşısında secde edeceğiz. Hoş, bu da ne kadar sürecek? Onlar durmadan savaştan söz ediyorlar değil mi? Evet. Wink tir tir titriyordu. Blackthorn söylenecekleri tahmin ederek hazırlandı. Kabahat sende. Japonya'ya gitmemizi sen söyledin. Buraya gelene kadar kaç kişi öldü? Suç senin. Evet, çok üzgünüm. Sen haklısın. Demek üzgünsün kılavuz. Vatanımıza nasıl döneceğiz? İşte Allah'ın belası işin de bu. Bizi vatanımıza götüreceksin. Bunu nasıl yapacaksın ha? Bilmiyorum. Gemilerimizden biri daha buraya gelecektir Johan. Beklememiz gerekiyor. Beklemek mi? Ne kadar bekleyeceğiz? 5 yıl mı? 20 yıl mı? Aman tanrım, o namussuzların savaşta olduklarında sen söyledin. Wink o anda aklını kaybetti. Anlamsız bir öfkeyle bağırdı. Kafalarımızı kesip kazıklara takacaklar ve kuşlar bizi yiyecekler. Çılgın gibi gülerken vücudu sarsılıyordu. Sonra eski gömleğinin içine attı elini. Blackthorn silahı görmüştü. Wink'i bir yumrukla devirip silahını almak çok kolaydı. Ama kendisini savunacak bir şey yapmadı. Wink tabancayı onun yüzüne doğru sallayarak çılgınca gülüp etrafında zıplamaya başladı. Blackthorn korkusuzca kurşunu bekliyordu. Ama Wink birden sahile doğru koştu. 100 adım kadar gittikten sonra sırt üstü serilip kaldı. Kollarını bacaklarını oynatıyor ve küfürleri sıralıyordu. Bir an sonra da yüzüstü dönüp son bir çığlık atarak Blackthorn'a baktı ve öylece donup kaldı. Bunu bir sessizlik izledi. Blackthorn yaklaşınca namlunun kendisine doğru çevrilmiş olduğunu gördü. Gözler çılgınca bir düşmanlıkla bakıyordu. Dudaklar gerilip dişler ortaya çıkmıştı. Ölmüştü Wink. Blackthorn onun gözlerini kapattı. Sonra eğilip cesedi omzuna vurarak geri döndü. Başlarında Yabu ve Naga bulunan samuraylar kendisine doğru koşuyorlardı. Ne oldu Anjin-san? Çıldırdı. Öyle mi? Öldü mü? Evet, önce gömeceğiz, sonra Yedo'ya gideceğiz, olur mu? Hay! Blackthorn bir kürek istetip kendisini yalnız bırakmalarını rica etti. Winky sahilin hemen orada geminin kalıntısına bakan bir tepeye gömdü. Mezarın başında dua edip orada bulduğu 2 tahta parçasından yaptığı haçı da toprağa soktu. Bu ölüm duasını söylemek çok kolaydı. Hollanda'dan ayrıldıklarından beri sadece kendi personeli için 100 defa bu duayı okumuştu. Geriye sadece Van Neck ve genç Kruk kalmıştı. Diğerleri başka gemilerden gelmişlerdi. 5 gemi ve 496 adam. Şimdi de Wink gitmişti. Geriye 7 kişi kaldık diye düşündü. Hem ne için? Dünyayı dolaşmak için mi? Bunu ilk yapan olabilmek için mi? Mezara baktı. Bunu bilemiyorum ama artık bu da olmayacak zaten. Mezarı düzelttikten sonra Sayonara Johan diye mırıldanarak denize girdi ve yüzmeye başladı. Yabu ve Naga'ya karaya bir adamlarını gömünce böyle yapmaları gerektiğini söylemişti. Geminin iskarmozuna tutundu. Teknenin üstüne kabuklu deniz hayvanları yapışmaya başlamıştı bile. Gemide kumlara gömülüyordu. Yakında deniz ona sahip çıkacak ve ortada bir şey kalmayacaktı. Sahile yüzdü. Adamlarından bazıları yeni ütülenmiş giysilerle onu bekliyorlardı. Giyinip kılıçlarını kuşağına taktıktan sonra geri döndü. Gemiye girdi. Yabu, Lady Sazuko, Kiri ve Japon kaptan oradaydı. Her şey hazırdı. Yabu-san, ima yedoka. Fakat Yabu cevap vermedi ve kimse de onu fark etmedi. Hepsi köye doğru giden Naga'ya bakıyordu. Kısa süre önce haberci bir güvercin gelmişti. Bir kuş bakıcısı bir evden çıkarak Naga'yı karşılamaya koştu ve ona bir silindir verdi. Naga kağıdı çıkarıp mühürü kırdı ve okudu. Gemi ve içindekiler ben gelene kadar Yokohama'da kalsınlar. Altında Toranaga'nın imzası vardı. Atlılar güneşin ilk ışıklarında tepenin yanında belirdiler. Buntaro'nun idaresinde 50 kişilik keşif koluydu gelen. Onları sancakçılar izledi. Sonra Toranaga göründü. Arkasında da Omi'nin komutasındaki savaşçılar vardı. Onların peşinden rahip Alvita Tsukko-san ve 10 yardımcısı geliyordu. En geride de küçük bir muhafız birliği bulunuyordu. Samurayların çoğunun eldivenlerinin üstüne şahinler konmuştu. Bütün samuraylar tepeden tırnağa silahlıydılar ve binicilere özgü savaş zırhları giymişlerdi. Toranaga neşesine kavuşmuş, gençleşmiş ve güçlenmişti artık. Naga'ya gemiyi Yokohama'da durmasını emreden haberi yollayalı 2,5 gün olmuştu. Çok da hızlı gelmişler, her 20 ri'de bir at değiştirmişlerdi. Bir durakta hazır at bulamamışlardı. Oraya bakan samuray hemen yerinden alınmış, geliri başkasına verilmiş ve kendisine seppuku yapması ya da başını tıraş ederek rahip olması söylenmişti. Samuray ölümü seçmişti. Toranaga o aptal durumu önceden biliyordu diye düşündü. Bütün Kuanto'da seferberlik ilan edildi. Savaş yaklaşıyor. Ama yine de o adam ziyan olmuş sayılmaz. Onun hatası çabucak topraklarında duyulacaktır. Böylece boş yere gecikme de olmaz artık. Toranaga yapacağı pek çok şey olduğunun farkındaydı. Kafasında bin türlü plan ve tasarı vardı. 4 gün sonra imparatorun Osaka'yı şereflendirmesi gerekir. Yani 8. ayın 22. günü. Bugün saraylı Ogaki Takamoto resmi olarak Ishido'yu ziyaret edecek ve gökyüzünün oğlunun Osaka'yı ziyaretinin rahatsızlık yüzünden ertelendiğini bildirecek. Bu ertelemeyi ayarlamak çok kolay olmuştu. Ogaki İmparator Go Shoko'nun soyundan gelen 7. derece bir prens olmakla birlikte bütün saraylılar gibi yoksuldu. Sarayın kendi geliri yoktu, sadece samurayların geliri olabilirdi. Onun için Toranaga aracıları vasıtasıyla ve çekine çekine Ogaki'ye yılda 10 bin koku bağlamış ve bunu istediği akrabalarına dağıtmasını dilemişti. Kendisi de bir Minowara ve dolayısıyla Go Shoko'nun soyundan geldiği için böyle bir hizmet yapabilmekten mutlu olduğunu belirtmiş ve imparatorun Osaka gibi kötü bir iklimde sağlığını koruyacağını, özellikle buna 22'sinde dikkat edeceğine umduğunu belirtmişti. Ogaki'nin imparatoru kandıracağı da kesin değildi tabii. Fakat Toranaga gökyüzünün oğlunun ya da onun danışmanlarının bu ziyareti iptal için bir fırsat çıkmasına memnun olacaklarını biliyordu. İmparator 300 yıl içinde sadece bir kere Kyoto'dan ayrılıp Taiko'nun daveti üzerine Osaka Şatosu civarındaki kiraz çiçeklerini görmeye gelmişti. O sırada adam da Kıvam Paku payesini oğlu Yaemon'a bırakarak Taiko adını almış ve imparator da bu karara mührünü basmak zorunda kalmıştı. Aslında Toranaga dahil hiçbir daimyo saraydakilere böyle bir teklifte bulunamazdı. Bu bir hakaret ve üstün birinin işine karışmak sayılırdı. Böyle bir hareket hemen ihanet olarak kabul edilirdi. Ama Toranaga nasıl olsa meclisin kendisini ihanetle suçladığını biliyordu. ''Yarın Ishido ve müttefikleri bana karşı çıkacaklar. Ne kadar zamanım kaldı? Savaş nerede olmalı? O da var adamı. Zafer zaman ve yere bağlıdır. Bunun savaşçı sayısıyla ilgisi yoktur. Benden en az 3 kat fazlalar. Neyse ziyanı yok. Ishido sonunda Osaka Şatosu'ndan çıkıyor. Mariko bunu sağladı. Yönetimi ele geçirmek için oynanan bu satrançla kraliçemi feda ettim. Ama Ishido da 2 kale verdi.'' Fakat bu oyunda bir kraliçeden daha fazlasını kaybettim. Bir gemi kaybettim. Bir piyon kraliçe olabilir ama gemi olamaz. Sonunda dönemeçten geçtiler ve Yokohama köyü gözüktü. Geminin kalıntısı hemen kıyıya yakındı. Tüfekli birliğin konakladığı düzlüğü de görebiliyordu. Süvariler tüfeklerini takmış atlarının üstünde hazır bekliyorlardı. Sahilin yakınındaki onur kıtası da hazırdı. Köyün eteklerinde köylüler onu selamlamak için sıra sıra dizilip dizüstü çökmüşlerdi. Onların gerisinde de gemi vardı. Denizciler kaptanlarıyla bekliyorlardı. Toranaga eğrinin üstünde dönerek bir samurayı çağırdı. Buntaro-san önden gitsin diye emretti. Her şeyin güvenlik içinde ve hazır olup olmadığına baksın. Sonra sen köye koş. Başkanları dışında bütün köylüleri sav. Emredersiniz lordum. Adam atını mahmuzlayarak uzaklaştı. Toranaga düzlüğe yaklaştığı için yüzleri de seçebiliyordu artık. Anjin-san, Yabu, Kiri ve Laidi Sazuku'yu görünce heyecanı arttı. Buntaro sırtında büyük yayı ve dolu iki ok torbasıyla dört nala ilerliyordu. Peşinde de altı samuray vardı. Birden düzlüğe çıktılar. Adam o anda Blackthorn'u gördü ve kaşları daha da çatıldı. Sonra dizginleri çekerek ihtiyatla etrafına bakındı. Alayın tam önünde üstüne tente çekilmiş bir platform yapılmıştı. Orada bir tek yastık duruyordu. Bundan daha ufak ve alçak yerde de Kiri ve Lady Sazuko beklemekteydi. Ya bu en yüksek rütbeli subay olarak alayın başındaydı. Naga sağında, Anjinsan da onun solunda duruyorlardı. Burasının güvenli olduğu anlaşılıyordu. Buntaro askerlere ilerlemelerini işaret etti. Gözcü birliği dört nala gidip atlarından atladı, sonra Toranaga'nın oturacağı yerin etrafını alıverdi. Sonunda Toranaga da düzlüğe çıktı. Naga savaş bayrağını havaya kaldırdı. 4000 adamın aynı anda Toranaga diye haykırıp eğildiler. Fakat Toranaga bu selama karşılık vermedi. O derin sessizlikte etrafına bakındı. Buntaro'nun usul usul Anjinsan'ı gözetlediğini gördü. Ya bu kendi verdiği kılıcı takmıştı ama pek endişeliydi. Anjinsan gereken şekilde selam verdi fakat onun da kılıcının kabzası kırılmıştı. Kiri ve en genç resmi metresi asırların üstüne alınlarını dayamış eğiliyorlardı. Gözlerinde bir an yumuşak bir anlatım belirdi. Sonra memnun kalmadığını göstererek alayı kötü kötü süzdü. Askerleri hala selam veriyordu. Doğrulan samurayların titrediklerini de hissetti. Atından çeviklikle atlayarak iyi diye düşündü. İntikamımdan korkmaları çok iyi. Bir samuray atını alarak götürdü. Toranaga da arkasını alaya dönerek hanımların yanına gitti. ''Hoş geldin Kiri-san.'' Kadın mutlulukla tekrar eğildi. ''Teşekkür ederim efendim. Bir daha sizi görme mutluluğuna erişeceğimi hiç sanmıyordum.'' ''Ben de öyle.'' Toranaga bir an memnunluğunu belli etti. Genç kadına bakarak ''Sazuka-san, oğlum nerede?'' diye sordu. Kadın onun iltifatı karşısında çok sevindi. ''Süt ninesinin yanında efendim.'' ''Lütfen çocuğunuzu getirmesi için birini gönder.'' ''Oh, izin verirseniz onu kendim getirebilir miyim efendim?'' ''Evet, evet, madem istiyorsun.'' Toranaga gülümseyerek giden kadının arkasından baktı. O anda Sazuko'dan çok hoşlanmıştı. Sonra yine Kiri'ye döndü. Ancak onun duyabileceği bir sesle sordu. ''Her şey yolunda mı?'' ''Evet efendim, evet. Sizi böyle güçlü görmek beni mutlu ediyor.'' ''Zayıflamışsın Kiri-chan ve eskisinden çok daha gençsin.'' ''Ah, özür dilerim, bu doğru değil efendim. Ama teşekkür ederim, teşekkür ederim.'' Toranaga ona bakarak güldü. ''Olan neyse bu sana yaraşmış. Felaket, yalnızlık, terk edilmek sana yaraşmış. Seni gördüğüme sevindim Kiri-chan.'' ''Teşekkür ederim efendim. Onun itaat ve fedakarlığının Osaka kapılarını açmasına çok memnun oldum. Lady Toda da başarıya eriştiğini bilseydi çok mutlu olurdu.'' ''Önce şu serserilerin icabına bakmam gerekiyor. Ondan sonra konuşuruz. Konuşacak çok şey var ne?'' ''Oh evet, Kiri'nin gözleri parladı. Gökyüzünün oğlu gecikecekmiş ne?'' ''Bu akıllılık olur. Ne?'' ''Lady Ochiba'dan özel bir haber getirdim.'' ''Ya iyi. Neyse bunun beklemesi gerek. Durdu. Lady Mariko şerefiyle mi öldü? Yani bir kaza veya hata olmadı. Bunu kendisi istedi değil mi?'' ''Mariko-sama ölümü seçti, seppuku yaptı. O bunu yapmasaydı kendisini ele vereceklerdi.'' ''Oh efendim, o kötü günlerde çok cesurdu. Sonra Anjinsan, o olmasaydı Lady To da yakalanıp küçük düşürülecekti. Hepimiz yakalanıp küçük düşürülecektik.'' ''Ah evet, ninja.'' Toranaga'nın gözleri buz gibi olmuştu. Kiri dayanamayarak titredi. ''Ishido'nun cevap vermesi gereken pek çok şey var Kiri-chan. Lütfen bana izin ver.'' Gidip tentenin altındaki yastığa oturdu. Yine sert ve korkunç bir hal almıştı. Muhafızları hemen etrafını sardılar. ''Omi-san.'' ''Evet efendim.'' Eskisinden daha zayıf ve daha olgun görünen Omi öne çıkarak eğilip selam verdi. ''Lady Kiritsubo'yu dairesine götür. Benim dairemin de uygun olmasına bak. Gece burada kalacağım.'' Omi selam verip ayrıldı. Toranaga bu ani plan değişikliğinin Omi'yi şaşırtmadığını fark etmişti. İyi diye düşündü. Ya Omi işleri öğrenmeye başladı ya da casusları Sudara ve Hiromatsu'yu buraya çağırdığımı ve yarına kadar buradan ayrılamayacağımı haber verdiler. Gözlerini alaya dikti. İşaret verince Yabu öne çıkarak eğildi. Toranaga bu selama nazik bir tavırla karşılık verdi. ''Yabu-san hoş geldin.'' ''Teşekkür ederim efendim. Ishido'nun hainliğinden kurtulduğunuz için ne kadar memnun olduğumu söyleyebilir miyim?'' Teşekkür ederim, sen de öyle. İşler Osaka'da iyi gitmedi ne? Hayır efendim, Osaka'da güvenle geri çekilip hanımlarınızı, oğlunuzu ve Lady Toda'yı sağ salim geri getireceğimi umuyordum. Anca insanı da öyle. Ne yazık ki bize orada da burada da ihanet ettiler. Evet, Toranaga aşağıda dalgaların yaladığı kalıntıya baktı. Yüzünden hiddeti okunuyordu. Herkes onun patlamasını bekledi. Ama sakin sakin konuştu. Karma ne? Evet, karma. Yabusan, bu koşullar karşısında ne yapabilirsin? Hiç. Fakat ihmal başka bir mesele. Alay dağıldıktan ve banyo yaptıktan sonra olan her şeyi ayrıntılarıyla bana anlatmanı istiyorum. Gökyüzünün oğlunun Osaka'ya gitmeyeceği doğru mu? Gökyüzünün oğlunun ne yapacağına sadece kendisi karar verebilir. Ya bu resmi bir tavırla sordu. Alayı dağıtmadan denetlemek ister misiniz? Neden onlara bu şerefi verecekmişim? Koşullar öyle de olsa utanılacak duruma düştüklerini bilmiyor musun? Evet efendim, çok üzgünüm. Feci. Ya bu boşuna Toranaga'nın kafasından geçenleri okumaya çalışıyordu. Toranaga'nın yüzü karardı. Naga'ya ve onun arkasındaki dizi dizi askerlere baktı. Böyle bir ihmali hala anlayamıyorum. O gemiye ihtiyacım vardı. Naga telaşlandı. Acaba tekrar soruşturma yapmamı ister misiniz efendim? Soruşturman eksiksiz de değil mi? Evet efendim, lütfen aptallığımı bağışlayın. Senin suçun yok, sen burada değildin. İdarede sende değildi. Toranaga sabırsızlanarak Yabu'ya döndü. O gece sahil muhafızlarının, kamp muhafızlarının, güverte nöbetçilerinin ve hatta komutanın İzulu olması garip ve kötü. Burada Anjinsan'ın birkaç Ronin'i dışında sadece İzulu samuraylar varmış. Evet efendim, acayip ama kötü değil. Subayları sorumlu tutmakla çok haklısınız. Gelir gelmez ben de soruşturma yaptım. Fakat yeni bir şey öğrenemedim. Bunun karma olduğunu kabul ediyorum. O pis Hristiyanlar da buna yardım ettiler. Ah, demek sen sabotaj olduğuna inanıyorsun. Bir kanıt yok efendim. Fakat kabaran bir deniz ve bir yangın pek basit bir açıklama. Bir yangını söndürebilirlerdi. Tekrar özür dilerim. Özür dilemeni kabul ediyorum ama bana lütfen bu geminin yerine bir başkasını nasıl koyacağımı anlat. O gemiye ihtiyacım vardı. Ya bu midesinin ekşidiğini hissediyordu. Evet efendim, biliyorum. Fakat Anjinsan yolda bize vatanından diğer savaş gemilerinin geleceğini de anlattı. Ne kadar süre sonra? Bir yıl mı? 10 yıl mı? Benim 10 günüm bile yok. Özür dilerim, keşke bunu bilebilseydim. İsterseniz kendisine sorun efendim. Toranaga ilk defa uzun boylu adama baktı. Blackthorn tek başına duruyordu ve yüzündeki ışık da kaybolmuştu. Anjinsan? Evet efendim. Toranaga aşağıdaki kalıntıyı işaret etti. Kötü ne? Çok kötü ne? Evet, çok kötü efendim. Diğer gemiler ne zaman gelecek? Bu da ne zaman isterse efendim. Bu gece konuşacağız, seni çağırtacağım. Gemiye veya köye git, Osaka için teşekkür ederim. Görevimdi ne? Fakat pek az bir şey yapabildim. Toda Mariko-sama her şeyini verdi. Her şeyi Toranaga-sama için verdi. Evet, Toranaga onun selamını ciddi ciddi aldı. Anjinsan gideceği sırada durdu. Toranaga düzlüğün öbür ucuna baktı. Tsukusan ve yardımcıları orada atlarından iniyorlardı. Mishima da rahiple konuşmayı reddetmişti. Ama daha önce kasıtla ona geminin yakıldığını da haber vermişti. Osaka'dan sonuç almayı beklemişti. Ondan sonra rahibi buraya getirerek İngiliz'le karşılaştırmaya karar vermişti. Blackthorn'un rahibe doğru yürüdüğünü gördü. ''Hayır Anjinsan, daha sonra. Şimdi köye git.'' diye emretti. ''Fakat efendim, o adam gemimi yaktı. Kendisi düşman.'' ''Hayır, şimdi gemiye git. Lütfen, şimdi git.'' Toranaga o anda bir şahini eğittiği zamankinden daha fazla zevk aldı. Blackthorn'un yönetimini almalıydı. Anjinsan bir şahin kadar vahşi, tehlikeli ve ne yapacağı da belli değil diye düşündü. Onda bilinmeyen bir özellik var. Tanıdığım adamlardan hiçbirine benzemiyor.'' ''Evet Lord Toranaga, gidiyorum. Beni bağışlayın.'' Blackthorn yüzündeki terleri silerek yürüdü. Toranaga duyduğu zaferi belli etmedi. ''Teşekkür ederim Anjinsan.'' Şiddetli, güçlü ve öldürecek kadar hiddetli adamın itaatle yürümesini seyretti. İşte iradesiyle ona hakim olmuştu. Sonra birden fikrini değiştirdi. O anda öldürücü şahini serbest bırakmaya karar verdi. ''Anjinsan'' diye seslendi. ''İstiyorsan oraya git. Tsukusan'ı öldürmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Fakat istiyorsan öldürebilirsin. Ama öldürmemek daha doğru. Bu sözleri dikkatle tekrarladı. Hay! Toranaga düşmanlık dolu masmavi gözlere baktı. Acaba bu vahşi kuş avının üstüne atıldıktan sonra benim emrime uyup öldürmeden geri dönerek avucuna konacak mı diye düşündü. Blackburn dönerek Tsukusan'a doğru gitti. Orada bekleyen Buntaro İngiliz'in yolundan çekildi. Zaten Blackthorn'un rahip dışında kimseyi görecek hali de yoktu. Toranaga, evet Yabusan dedi. Ne yapacak dersin? Rahibi yakalayabilirse öldürecek tabii. Rahip de ölmeyi hak etti ne? Bütün Hristiyanları öldürmeli. Kanıtlayamıyorum ama bu sabotajı rahiplerle Kiyama'nın düzenlediğinden eminim. Tsukusan'ı öldüreceğine dair hayatınla iddiaya girebilir misin? Ya bu hemen hayır efendim diye cevap verdi. Bunu yapamam. Sonuçta ikisi de barbar. Nagasan, onun yerinde olsam sizden izin aldığım için bütün rahipleri öldürürdüm. Kimsenin bu kadar nefret ettiğini görmedim. Son iki gündür Anjinsan deliye döndü. Kumlarda yatıyor ve yemek de yemiyor pek. Gemiyi Doğan'ın ortadan kaldırdığını da kabul edemem. O rahipler bu işin arkasındaydılar. Ama bunu kanıtlamama da olanak yok. Kararını söyle. Gidişine bakın, öldürecek. Öldüreceğini umarım. Buntaro-san. Eli yanında olan Buntaro dönerek durdu. Onu Tsukusan'ı öldürmesini öğütlediniz. Rahibin ölmesini istemiyorsunuz. Anjinsan'ı öldürmesi veya öldürmemesi beni ilgilendirmez. Benim için önemli olan sizin arzunuzdur. Size itaatsizlik ederse kendisini durdurabilir miyim? Bu uzaklıktan bunu kolaylıkla yapabilirim. Sadece yaralayacağından emin misin? Hayır efendim. Toranaga hafifçe gülerek o havayı bozdu. Anjinsan onu öldürmeyecek. Bağırım çağıracak. Veya bir yılan gibi tıslayarak kılıcını sallayacak. Tsukusan da kutsal görevini düşünerek büsbütün şişinip korkusuzca duracak ve bu tanrının işiydi diyecek. Sizin geminize asla el sürmedim. Bunun üzerine Anjinsan onun yalancı olduğunu bağıracak. Tsukusan da kendisini lanetleyecek. Birbirlerinden belki 20 ömür boyu nefret edecekler ama kimse ölmeyecek. Hiç olmazsa bu ara ölmeyecek. Naga hayretle sordu. Bunu nereden biliyorsunuz baba? Kesinlikle bilmiyorum oğlum, fakat böyle olacak sanırım. Ben daima önemli insanları incelerim. Dostları da, düşmanları da. Onları anlamak gerekir. Her ikisini de inceledim. İkisi de benim için çok önemli, ne? Yabusan? Yabu yürütmüş, evet efendim. Naga atıldı. Fakat baba, ikisi de korkak değil. Şereflerini koruyarak gerilemelerine olanak var mı? Anjinsan üç nedenden dolayı öldürmeyecektir. Birincisi, Tsukusan silahsız ve elleriyle bile dövüşemeyecektir. İkincisi, onlarca silahsız birini öldürmek günahtır. Üçüncüsü ise öldürme zamanının gelmediğine karar verdim. Toranaga kuzeye bakıyordu. İki adam birbirine çok yaklaşmıştı. Toranaga boş yere sabırsızlandığı için kendisine küfrediyordu. İki adama da hala çok ihtiyacı vardı. Onları tehlikeye atmaması gerekti. Anjinsan'ı sırf kendi zevki için birden serbest bırakmıştı. Şimdi bu aptallığına kızıyordu. Ama karşılaşma tahmin ettiği gibi oldu. İki adam kısa süre şiddetle kavga ettiler. Toranaga rahatlayarak yelpazelenmeye başladı. Biraz sonra Anjinsan uzaklaştı ve Tsukusan da renkli bir kağıt bendille alnını sildi. Naga hayran kalmıştı. Aman, başımızda siz olunca biz nasıl kaybederiz? Naga hemen uzaklaştı. Yabusan, sağ salim geldiğine memnunum. Alayı dağıt. Akşam yemeğinden sonra konuşuruz. Seni çağırtacağım. Teşekkür ederim efendim. Yabu selam vererek gitti. Toranaga muhafızlarına da biraz uzaklaşmalarını işaret ettikten sonra Buntaro ile yalnız kaldı. Onu incelemeye koyuldu. Buntaro kendisine dik dik bakılan bir köpek gibi rahatsız olmuştu. Sonunda buna dayanamayarak, efendim dedi. Bir ara onun başını istemiştin ne? Evet, evet efendim. Peki? Anjiro da bana hakaret etti. Bu utançtan hala kurtulamadım. Bu utancı unutmanı emrediyorum. Peki efendim. Fakat karım beni onunla aldattı ve kendisi hayatta kaldıkça bunu unutamam. Kanıtım var. Onun ölmesini istiyorum. Şimdi. Artık gemisi de yok. Onun size ne yararı var efendim? Bunu ömür boyu dileği olarak istiyorum. Nasıl bir kanıt bu? Herkes işi biliyor. Yokose'den Yedo'ya giderlerken Yoshinaka ile konuştum. Herkes biliyor. Buntaro somurtuyordu. Yoshinaka karınla onu bir arada görmüş mü? Karını suçladı mı? Hayır. Fakat söyledikleri... Buntaro başını kaldırıp azapla baktı. Buna yeterli olduğunu biliyorum. Bunu ömür boyu dileği olarak istiyorum. Şimdiye kadar sizden bir şey istemedim de. Ona sağ olarak ihtiyacım var. Anjinsan olmasaydı ninja karını yakalayacak ve onu, dolayısıyla seni rezil edeceklerdi. Hem onun karınla ilişki kurup seni utandırmadığını da biliyorum. Benim de kanıtlarım var. Nasıl olur? Dinle, bunu sadece sana açıyorum. Karına bunu yapacağıma dair söz vermiştim. Karından Anjinsan'la ahbap olmasını ben istedim. İkisi arkadaşlar, bunu kabul ediyorum. Anjinsan karına hayrandı ama asla seni utandıracak bir şey yapmadılar. Anjiro'da o depremden önce karın, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Osaka'ya gitmeyi teklif etti. Ishido'ya herkesin karşısında kafa tutup olay yaratacak, sonra seppuku yapacaktı. İşte o gün. Demek bu önceden planlanmıştı. Tabii, aklını ne zaman başına toplayacaksın? O gün karına senden boşanmasını emrettim. Efendim, boşanmak? Bu söz açıkça gerçeği belirtmiyor mu? Fakat boşanmanızı emretti. Karın yıllardır seni çıldırtıyordu. Sen de yıllardır kendisine kötü davranıyordun. Sadece onun nedimelerine yaptığın yeter. Karına Anjinsan'ın sözlerini çevirmesi için ihtiyacım olduğunu söylemedim mi? Ama sen yine de hiddetlenip onu dövdün. Açıkçası o sefer kadını az kalsın öldürüyordun ne? Evet, lütfen beni bağışlayın. Bu evliliğe son verme zamanı gelmişti. Karına bunu emrettim. Kendisi boşanmayı istedi mi? Hayır, ben karar verip emrettim. Fakat karın bu emri geri almam için bana yalvardı. Reddettim. Bunun üzerine karın seni böyle utandırmaktansa benden izin almadan hemen seppuku yapacağını söyledi. Kendisine itaat etmesi için emir verdim, kabule yanaşmadı. Toranaga hiddetle devam etti. Karın beni, yani feodal lordunu zorlayarak yasalara uygun emrimi geri aldırttı. Bunun için ancak Osaka'dan sonra emir vermemi rica etti. İkimiz de Osaka'nın onun ölümü demek olduğunu biliyorduk, anlıyor musun? Evet, bunu anlıyorum. Osaka'da Anjinsan karını, hanımlarımın ve en küçük oğlumun şerefini kurtardı. O olmasaydı şimdi hepsi Osaka'da hapistiler, ben de ölmüştüm ya da Ikawa Jikyu'nun eline düşmüştüm ve şimdi zincirlere vurulmuş olacaktım. Beni bağışlayın, fakat karım bunu neden yaptı? Benden nefret ediyordu. Neden boşanmayı erteledi? Saruji'yi mi düşündü? Bunu senin şerefini korumak için yaptı. Karın görevini anlıyordu. Senin şerefin onun için son derece önemliydi. Hatta ölümünden sonra bile bu işin üçümüzün arasında kalmasını istedi. Anjinsan, oğlun veya kimse, hatta o Hristiyan rahip bile bunu bilmeyecekti. Karına söz verdim. Sonunda Buntaro durumu iyice anladı ve Toranaga da onu savarak kalkıp gerindi. Geldiğinden beri iyice yorulmuştu. Çok susamış olduğu için muhafızının getirdiği soğuk çayı içti. Sonra vücuduna yapışan kimonosunu çıkararak yüzdü. Su ona çok iyi gelmiş, canlanmasını sağlamıştı. Suyun üstüne sırt üstü yatarak "Ah Mariko" diye düşündü. "Sen ne eşsiz bir kadınsın." "Kadınsın diyorum çünkü sonsuzluğa kadar yaşayacağını biliyorum. Hristiyan cennetinde Hristiyan Tanrı'nın yanında mısın? Böyle olmadığını umarım. Bu büyük bir ziyan olur. Ruhunun tekrar doğmak için Buda'nın 40 günlük süresini beklemekte olduğunu umarım. Ruhunun aileme gelmesi için dua ediyorum. Lütfen. Fakat erkek olarak değil, yine bir kadın olarak dünyaya gel. Sen olağanüstü bir kadınsın. Erkek gelirsen yazık olur doğrusu."
36. ayrımın sonu. Sayfa 503.